Üçüncü ayrım, sayfa 63. Bir Eşref Bitlis anekdotu. 1993 başında Ankara'dan Diyarbakır'a giderken havalandıktan kısa bir süre sonra Ankara üzerinde düşen uçakta şehit olan jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, üstün nitelikleri olan çok sevilen PKK ile mücadelede büyük başarılar elde etmiş bir komutandı. Baskından sonra Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte Alan Karakolu'na gelen Eşref Paşa ile Binbaşı Sarı Zeybek arasında geçen diyalog, komutanın özelliklerini anlamak açısından dikkat çekicidir. Sarı Zeybek komutanını şöyle anlatıyor. Konuşmalar, görüşmeler alanda devam ederken rahmetli Eşref Bitlis yanıma yaklaştı. Oğlum, bir şeye ihtiyacın var mı diye sordu. Komutanım, şu gördüğünüz RPG-7 roket atar. Teröristlerin her 10 kişisinden biri bu silahı kullanıyor. Bizde 89 milimetrelik roket atar var. Biz teröristlere bir roket atarken karşılığında 5-6 roket birden üzerimize geliyor. Şu gördüğünüz silah 5-56 milimetre. Bixi makineli tüfek. Toz çamur demeden yüzlerce mermi atıyor. Bizde ise MG-3 makineli tüfek var. En ufak tozda tutukluk yapıyor. Bu silahlar Irak'ın kuzeyinde satılıyor. Orada silah pazarları var. Eğer bana verilebilirse biz de bu silahlardan alabiliriz dedim. Peki evladım dedi. Rahmetli pek konuşmaz, dinler, durum muhakemesi yapar, karar verir ve uygulardı. Devlet bize istediğimiz silahları veremeyince biz de kendi paramızda satın aldık. Rahmetli Eşref Bitlis sayesinde Tabura Hakkari Valiliğinden önemli sayılabilecek bir para geldi. Dereciğin meşhur Iraklı Cemil'ine silah siparişleri verildi. Kader bu ya, alınan silahlar Eylül 1992'de yapılan ünlü Derecik çatışmasında PKK'lılar tarafından gasp edildi. Ama biz yılmadık, aramızda para topladık. Her bölük, her karakol kendi silahını kendi temin etti. Dipnot, Sarı Zeybek adı geçen eser, sayfa 65-66. Aktüt'ün karakoluna baskın. Komutanım, Aktüt'ün bölük komutanı Kemal Üsteğmen sizi telsize çağırıyor dedi haberci telaşla. Doğru telsize gittim. Kartal 6, Kartal 1 sizi de diyorum, tamam. Kartal 1, Kartal 6 Bayraktepe Batı yamaçlarında iki mayın patladı. Bölgeye havan atışları yapıyoruz, tüm askerler uyarıldı, tamam. Anlaşıldı, dikkatli olun, tamam. Dipnot, Sarı Zeybek adı geçen eser, sayfa 76. Tarih 13 Eylül 1992 idi. Saat yine sabahın 5'iydi. Kartal 1 yine binbaşı Sarı Zeybek, Kartal ise bu kez Aktüt'ün bölük komutanı Üsteğmen Kemal'di. Alan karakolunda yaşananlar 13 gün sonra Şemdinli'nin Aktüt'ün karakolunda yaşanıyordu. Teröristler bu kez Irak tarafından gelmişlerdi. Aktüt'ün karakolu 21 er 4 korucu, toplam 25 şehit vermişti. Binbaşı Sarı Zeybe'yi dinleyelim. Yanıma 5-6 kişilik özel muhafızları alıp kısa zamanda bölgeye intikal eden UH-1 helikopterine binerek Aktüt'üne gittim. Bindiğim helikopteri kobra sansınlar ve korksunlar diye bazı yerlere havadan el bombası atarak bölüğe yaklaştım. Yere inemedik, zira ateş altındaydık. Helikopter isabet aldı ama önemsizdi. Pilot belli bir mesafeden yere yaklaşınca bölüğün yaklaşık 100 metre yakınında bir yere atladık. Kendimizi emniyete alıp durumu gözledik. Teröristler karakolun bulunduğu köyün içerisinden bölüğün yakın mevzilerine ateş ediyorlardı. Irak tarafındaki tepelerde bulunan tüm timler yakın mesafeden çatışmaya girmişti. Yine sabah saat 7 sıralarıydı. Ben bölüğe vardığımda yakın emniyet mevzileri dahil tüm personel teröristlerle temas halindeydi. Her yerden silah sesleri geliyor, roketler çok yakınımızda patlıyordu. Bölük komutanına bir şey sorma şansım bile yoktu. Berçay sırtlarına bakan mevziye muhafızlarımla birlikte girip gördüğümüz hedeflere ateşe başladık. Bir grup yaklaşık 100 metre kadar ilerideki evin içinden karakola doğru ateş ediyordu. Yanımda bir roketçi vardı. Oğlum, evin içindeler, vur şu evi diye bağırdım. Çocuk tek başına roketi aldı, nişanladı, ateş etti ve vurdu. Asayiş komutanı Necati Özgen Paşa'nın karakola geleceği bildirildi. Helikopter pistinde emniyet tedbiri aldık. Birazdan kanat sesleri duyuldu ve asayiş komutanı indi. İner inmez tepemizde bir roket patladı. Biraz yukarıdan patladığı için kimseye bir şey olmadı. Dipnot, Sarı Zeybek adı geçen eser, sayfa 76-86. 9 saat kadar süren şiddetli çarpışmalar sonunda Aktüt'ün karakolunda kontrol askerlerin eline geçti. Aktüt'ün karakol baskını ertesi gün gazetelerin birinci sayfasında tek sütunluk bir haberdi. Sınır karakoluna baskın, 30 PKK'lı öldürüldü. Bölücü terör örgütü PKK militanlarınca Şemdinli'nin Akdüt'ün karakoluna düzenlenen baskında teröristlerin 30'u öldürüldü. Şemdinli ilçesinin Koç Yiğit köyü Akdüt'ün mezrası jandarma karakoluna dün sabah saat 5 sıralarında kalabalık bir PKK grubu saldırı düzenledi. Irak sınırı yakınındaki karakola roket ve ağır silahlarla ateş açan militanlar ile karakolda ve mevzilerde bulunan güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çok sayıda terörist öldürüldü. Bunlardan 30'a yakını silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi. Öldürülen bazı teröristlerin cesetlerinin arkadaşlarınca kaçırıldığı belirtildi. Dipnot Milliyet 14 Eylül 1992. Bu küçük haberin içinde gerçekte ne yaşandığını onlarca er, Üsteğmen Kemal, Binbaşı Erdal Sarı Zeybek, Kor General Necati Özgen biliyordu. Derecik Karakoluna Baskın. 13 Eylül 1992 Akdüt'ün çatışması. Bugün ayın 29'u. Akdüt'ün çatışmasından 16 gün sonra sabah saat 5 suları. Tabura döneli 2 ya da 3 gün olmuştu ki yine sabaha karşı yine odamda telsiz dinlerken aynı haberci, yani alan ve Akdüt'ün saldırılarını haber veren haberci geldi ve "Komutanım, teröristler Derecik'e saldırıyorlar. Acele telsize gelin." dedi. Bir ay içinde PKK'nın gerçekleştirdiği 3. karakol baskınıydı. Bu kez hedef Derecik karakoluydu. 600 kadar PKK'lı birden saldırmıştı. Derecik'in şehit sayısı 28'di. Bir ay içinde 3 sınır karakolunda verilen şehit sayısı 73'e ulaşmıştı. Yine bu karakolların bağlı olduğu tabur komutanı Binbaşı Sarı Zeybe'yi dinleyelim. Havan geri tepmesiz top ve roket atar kullanan teröristler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte saldırıya geçmiş ve açılan ateşlerde bölük binası isabet almıştı. Sağlıklı bir muhabere yapılamıyordu çünkü telsiz anteni de isabet almıştı. Birazdan asayiş komutanı Özgen Paşa geldi. Bir yandan helikopterler yönlendiriliyor, diğer yandan uçaklar çağrılıyordu. "Komutana ben gideyim," dedim. "Git," dedi ve bir anda kendimi havada buldum. Helikopter pistine indiğimde bölük binasından az önce söndürülmüş ateşin dumanları tütüyordu. Atakan binbaşı giriş merdivenlerinde oturuyordu. Çok düşünceliydi. Hiçbir şey söylemeden sarıldık. Ben hemen durumu öğrendim. Bana bağlı birliklerle muhabereye başladım. Teröristlerin muhtemel kaçış istikametlerine timler çıkardım. Samanlı temas sağladı ve görevini yaptı. Çatışma köy içinde yer yer devam ediyordu. Durum öğleye doğru kontrol altına alındı. 28 vatan evladı kahramanca çatışmış, teröristlerin sinsi, hain ve kalleşçe açtıkları ateş sonucu şehit olmuştu. Terörist zayiatı sayılamayacak kadar çoktu. Silahları bir cephaneliği dolduracak kadar vardı. Havanlar, roketler, makineli tüfekler, hafif silahlar, bombalar. Bir rivayete göre Osman Öcalan bizzat bu harekatı Nehal Tepe'den yönetmiş. Zaten oraya mevzilenmiş uçak savarı kobraların 3-4 sorti yapmasına, uçakların birkaç kez vurmasına rağmen akşama kadar susturamadık. Akşam olurken uçak savar hala Samanlı üstüne taciz ateşine devam ediyordu. Sonradan Irak'a geçip bu mevziyi inceledik. Kayalar oyularak muhkem hale getirilmiş bir mevzi olduğunu öğrendik. Bana göre Derecik çatışması PKK için tam bir bozgundur. En büyük yurt içi zayiatını bu çatışmada vermiştir. Derecik çatışması uzun süre gündemde kaldı. Hem bizim hem komutanların hem de iktidara sahip olanların gündeminde. Bölgede ilk kez bir dağ komando taburunun bölüğüne saldırı düzenlenmişti. Yaptığım araştırmalara ve biraz da köylülerin anlatımlarına göre teröristler yaklaşık 600 kişilik bir grupla gelmişlerdi. Ana çıkış kapıları Hakkurt kampıydı. Gerek komandolar gerek gerdi aşiretinin korucuları öyle papuç bırakacak cinsten değildi. Her noktada teröristlerle çatışmaya girmişlerdi. Daha sonra Samanlı timleri de temas sağlayınca olay teröristler için tam bir bozgun oldu. Bozgun sahnesine ben yetişmiştim zaten, bizzat görüyordum. Olay yerinde kalan izlerden PKK'nın zayiatının 300 civarında olduğunu düşünüyorduk. Dipnot Sarı Zeybek adı geçen eser sayfa 100-108. Derecik karakoluna yapılan baskın PKK'nın 3 saldırısından en büyüğüydü. Ancak bu kez güvenlik güçleri hazırlıklıydı ve PKK son dönemdeki en büyük kaybını Derecik'te verdi. Irak'a kaçan PKK grupları kobra ve uçaklarla takip edildi ve etkisiz hale getirildi. Bu 3 karakol saldırısı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in bir süredir planladığı ve hazırlıklarını sürdürdüğü sınır ötesi harekatın zamanının geldiğini gösteriyordu. Derecik karakol baskınından 11 gün sonra 12 Ekim 1992'de Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat olarak bilinen Kuzey Irak Harekatı başladı. Yeniden dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'le söyleşimize dönelim. Ekim 92 Kuzey Irak Harekatı, bir savaş hilesi. Türkiye 1992'de Kuzey Irak kaynaklı PKK saldırıları karşısında Kuzey Irak'a büyük bir sınır ötesi harekat yapmaya karar vermişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş söyleşimizin başında detaylarıyla anlattığı hazırlıklar, gece görüşlü M60 tankları, Leopard tankları, Kobra ve Süper Kobra helikopterleri, uçakları yer hedeflerine yönlendiren GPS cihazları, özel kuvvetler bu harekat içindi. Güreş Paşa'ya sordum, bu harekatı biraz anlatabilir misiniz?
Çok büyük bir harekattır o.
Ne büyüklükte bir kuvvet kullandınız?
Toplam 50 bin asker görev almıştır o harekatta. Kuzeyden de birlik kaydırmıştım. 20 binden fazla. Bölgedeki birliklerle birlikte 50 bini geçti. O harekat düşük yoğunluklu çatışma değildi. Alan kontrolü dediğimiz konsept uygulanmıştı 1992 Kuzey Irak harekatında. Girilmiş ancak çıkarken önemli yerlere önemli sayıda birlik bırakılmış ve alan kontrolü sağlanmıştır. Bunlar özel eğitimli A ve B timleridir. A timleri subay, B timleri subay, az subay ve uzmanlardan oluşmuştur. Ateş gücü, eğitimleri yüksek timlerdir.
Nasıl bir plan yaptınız?
Planın esası PKK'yı arkadan çevirmekti. Bu çevirme yapılınca sınırdan PKK kamplarına girilecek ve kaçan teröristler çevirmeyi yapan birliklerimizin önüne düşeceklerdi. Öyle de oldu. Ben hazırlıklarla ilgili şu emri verdim komutanlarıma. Hazırlıklarınız gizli kalacak, sınıra açık yığınak yapmayacaksınız. Yaparsanız bunu fark eder ve kaçarlar. Hareket ettiğinizde doğrudan sınırı geçip gideceksiniz. Sınırda günlerce önceden yığınak olmayacak. Kara kuvvetlerine bağlı birlikleri kuzeydoğudan çekeceksiniz, bu bölgeye dayayacaksınız. Sonra dedim bu Hezil çayına bir köprü atacaksınız, tanklar geçip gidecek. Getirin panellerinizi köprüye atın, istihkam birliklerine güveniyordum. Kısa sürede köprüleri attılar. Bu köprüden M60 tankları geçti ve PKK'nın kaçacağı yollarda mevzilendi. Sınırdan harekat başlayınca bunlar da tahmin ettiğimiz gibi geriye doğru kaçmaya başladılar ve M60'ların önüne düştüler. M60'larda gece görüşü var, tanklar hepsini etkisiz hale getirdiler. PKK'da büyük panik başladı, tabii piyade de takip ediyor onları. Önceden birliklerimiz kovalıyor, arkada ise M60'lar bekliyor. Kaçamadılar, en büyük vuruşu yaptık.
Dipnot harekat planının detayları için bakınız Saygı Öztürk, Sınır Ötesi Harekatın Kurmay Günlüğü, Doğan Kitap İstanbul 2007 sayfa 80 ve devamı. Talabani'nin tutumu için bakınız Hasan Kundakçı, Güneydoğu'da Unutulmayanlar, Alfa Yayınları İstanbul, 2004 sayfa 203-204. Sınır Ötesi Harekattan önce bildiğim kadarıyla Barzani ve Talabani kuvvetleri PKK'ya karşı bir harekata girişiyorlar ve başarılı olamıyorlar. PKK püskürtüyor. Bunun üzerine sizden yardım istiyorlar. Ve bu talep üzerine 12 Ekim 1992'de siz sınır ötesi harekatı başlatıyorsunuz.
Evet, öyle oldu. O bir savaş hilesidir işte. Şimdi o zaman Barzani ve Talabani ile PKK'nın arası iyi değildi. Gerçi Talabani samimi değildi. Biz bunlara yardım ettik. Ben komutanlara da söylemiştim. Bu peşmergelere az miktarda Kaleşnikov veriyorum. Ama bunlara güvenmeyeceksiniz. Onları da tespit için orada tutun. Hududun 10-15 kilometre gerisinde. Arkada dursunlar, beklesinler. Maksat psikolojiktir. İkinci maksat şudur. AB dediğiniz Avrupalılar benim şahsi kanaatime göre onların ortağıdır. Bunlar yine bize her zaman sen o hududu geçemezsin diyorlar diyeceklerdir. Bu durumda Barzani ve Talabani kuvvetleri PKK ile baş edemezlerse bizden yardım isteyeceklerdir. Biz de bu isteklerini kabul edeceğiz ve diyeceğiz ki Barzani ve Talabani yardım istedi, biz de gittik. Olay budur.
Nitekim harekattan sonra Milliyet'ten Nilüfer Yalçın'a konuşan dönemin Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Oktay Karasoy şu açıklamayı yapmıştır. PKK'yı yuvalarından söküp atamayacağını daha ilk hafta anlayan Peşmerge liderliği Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yardım istedi. Biz bunun üzerine operasyon başlattık. Çekiç güç koruması altında günün birinde bir bağımsız Kürt devletinin de facto ortaya çıkabileceğinden kaygılanıyoruz. Ancak çekiç gücün yerine Türk garantisi vererek bu caydırıcılığı üstlenmek Türkiye için zor, hatta imkansız. Havadan kontrol yapamayız, Irak'a girmemiz lazım. Dipnot Nilüfer Yalçın, Milliyet, 6 Kasım 1992. Yardım istediler mi?
Tabii, peşmergeler dağınık ve silah bakımından zayıflar. Adil Bey'e bağlı peşmerge kuvvetleri vardı. Ama PKK ile başa çıkamadılar, PKK bunları püskürttü. Yardım talep ettiler, biz de harekatı başlattık. Çok önemli bir manevra yaptık.
Barzani ve Talabani yardımcı oldular mı?
Barzani uğraştı ama Talabani PKK'lıları kurtardı. 1000 veya 2000 kadar teröristi alıp İran yakınındaki Zeli kampına götürdü. Ancak bu harekatın 3 önemli sonucu oldu. PKK psikolojik olarak yıkıldı. Kürt devleti kurma fikri iflas etti. Bundan sonra biz Türkiye'yi bölmek istemiyoruz gibi sözler söylemeye başladı Öcalan. PKK silahlı güç açısından bir daha kendini düzeltemeyecek kadar kayıp verdi. PKK darmadağın oldu, örgütten kaçmalar başladı. Bunun üzerine Mart 1993'te ateşkes ilan etmek zorunda kaldılar. Harekat amacına ulaşmıştı.
ABD'den bir tepki gelmedi mi çıkın diye? 36. paralelin kuzeyini o kontrol ediyor çünkü.
ABD'den gelmedi ama Avrupa söylendi yine. Sınır ihlali yapıyorsunuz diye. Saddam da bir iki aynı şeyleri söyledi.
ABD ile kırılma noktası vur emri. 1992 Kuzey Irak Harekatı Türkiye ile ABD arasında yaşanan kırılmaların önemli kilometre taşlarından biridir. Türkiye'nin çekiç güç ve ABD'den ciddi kuşkuya düşmesi bu harekat sırasında başlamıştır. Güreş Paşa'ya bunu da sordum, şu yanıtı verdi. Biz harekatı sürdürürken ABD helikopterlerinin PKK'lılara yardım ettiği ihbarı geldi. Bir tanesini yakaladık geceliğin Cudi'ye yardım atarken. Cudi'ye PKK'lıların olduğu yere gidiyorum derken birisindeki bir Türk köyünün yakınına atıyor yardımı. Yine köylüler dediler ki burada geceliğin 2-3 uçak uçuyor. Bizim uçaklar gece uçmaz. Bu uçakların işaretleri de silinmiş. Necati Özgen Paşa'ya dedim ki vur bu uçakları. 29 Ekim'de 1992 Kuzey Irak Harekatı sırasında verdim bu emri.
Ne atıyor ABD helikopterleri veya uçakları?
Yiyecek atıyorlar. Tabii hemen her şeye inanmak doğru değildir askerlikte ama ben araştırma da yaptırdım. Doğru çıktı. Hakurk'ta PKK kampı yakaladığımız bir terörist vardı. Bunun ifadesi de o yönde. Diyor ki efendim siz buraya evvela hava kuvvetleriyle gelmeyip helikopterlerle gelseydiniz bizi daha çabuk yakalardınız. Niye? Çünkü bize yardıma ABD helikopterleri geliyor derdik. Ama uçakla geldiniz vurdunuz. O zaman helikopterlerin de Türk helikopteri olduğunu anladık.
Darbe söylentisi ve fiilen sıkı yönetim. Bu emirleri verirken Cumhurbaşkanı Özal'a Başbakan Demir ile danışıyor muydunuz? Veya MGK'da görüşüyor muydunuz?
Hayır, ben MGK'ya gittiğim zaman bakıyordum, herkes çok memnun. Şehit anası bana bakıyor. Ben MGK'da da söylüyordum. Cumhurbaşkanına, Başbakan'a hepiniz çok memnunsunuz diyordum.
Kuzey Irak Harekatı sırasında Türk basınında bir CIA raporu yer aldı. O raporda diyordu ki terör böyle giderse Türk Silahlı Kuvvetleri idari ele alır. Bir askeri darbeye gidebilir. Öyle bir hava veya olasılık var mıydı?
O zaman gazeteciler bunu bana da sordular. Yok dedim, teminat veriyorum demiştim. O arada çıkan bir söylentiydi bu, bana geldiler. Bir kere askeri darbe bir sonuç vermez bu gibi durumlarda. Sıkı yönetim niye ilan etmiyorlar? Ben biliyorum niye ilan etmediklerini. Sıkı yönetim ilan ederiz sonra darbe yaparlar mı diye düşünüyorlar. Hissediyordum. Yoksa ben onların tepesine biner ya sıkı yönetim ilan edin ya da ben birliklerimin başında kumandayı ele alıyorum derdim. Ne yaparsanız yapın diyebilirdim. Ama her istediğimi yapabilecek bir ortam veriyorlardı bana. Fiilen dolduruyordum. Sanki sıkı yönetim varmış gibi fiilen dolduruyorduk. Öyle çalışıyorduk. Durumunu gerektiriyordu.
Başbakan Demirel bu durumdan memnun muydu?
Demirel de memnundu. Valilerin hiçbiri bana bir şey demiyordu. Yetki sende değil demiyorlardı. Hepsi ne dersem yapıyorlardı. Çok iyi bir koordinasyon vardı. Valiler neyle mücadele ettiğimizi biliyorlardı. Ve ellerinden gelen katkıyı yapıyorlardı. Haklarını teslim etmek lazım. O zamanki emir komutayı şimdi çiz desen çizemem ama fiilen bizim isteklerimiz, kararlarımız yerine geliyordu.
Yetki fiilen sizdeydi yani.
Evet, fiilen yapıyorduk.
33 erin şehit edilmesinde hata var. Sayfa 74. Bu harekattan sonra PKK'nın 1993 Mart ayında ateşkes ilanı var. Tek taraflı. Ancak 24 Mayıs günü silahsız 33 eri otobüsten indirip şehit ediyor PKK'lılar. Ve sonra yeniden operasyonlar yoğunluk kazanıyor. 33 erin şehit edilmesi olayı size nasıl izah edildi?
Şimdi ben onları, onların ateşkesini filan muhatap almam bir kere. Biz terörle mücadelemizi sürdürüyorduk. 33 erin şehit edilmesine gelince, ben şöyle bir emir vermiştim, eğer asker bir yerden bir yere nakledilecekse öyle münferit olmayacak, toplanma merkezleri olacak, bu merkezlerde asker toplanacak, nereye gidiyorsa yol güzergahında tedbir alınacak, asker çıkış yapınca varış noktasına haber verilecek ve varış noktası da intikali takip edecek, bir gecikme olursa hemen çıkış noktasıyla da irtibat kurulup müdahale edilecek. Bu 33 erin sevkiyatında bunlara uyulmamış. Ciddi bir hata yapılmış. Tabii bu hatayı yapanlara gerekli ceza verildi. Bu çocuklar otobüsle yola çıkarılmış ama haber verilmemiş. Bingöl bunu yapmamış. Ayrıca varış noktasından da geriye doğru aranmamış.
Oysa bu haberleşme yapılsaydı anında helikopterler gider ve müdahale ederlerdi. Büyük bir hata oldu bu olayda. Bunu ilk defa söylüyorum. Parmaksız Zeki denilen Şemdin Sakık'ın adamları şehit ettiler silahsız askerleri. Dipnot, 33 erin şehit edilmesi ve sonraki durum için bakınız Kundakçı adı geçen eser sayfa 206-214. Olayı duyunca ne yaptınız? Hemen Necati Özgen Paşa'ya büyük operasyonlar yaptırdım. Taktik hava kuvvetlerini kullandık. Nereye kaçtıkları konusunda iyi istihbarat alınmıştı. Bütün mağaraları hallaç pamuğu gibi attık. PKK mağaraların içinde kalıyordu. Bütün 300-250 kalibrelik atışlar yaptık ki bunlar dağı titretir. Zeli kampının vuruluşu. 1994 Ocak ayında da Talabani'nin PKK'lıları götürdüğü İran sınırındaki Zeli kampını vurdunuz. Bu operasyon nasıl yapıldı?
Tabii, sadece havadan vurmadık, karadan da gittik.
Karadan nasıl gittiniz?
Şimdi büyük sınır ötesi harekattan sonra ben 32 yerde birlik bıraktım. Tümüyle boşaltıp çıkmadım. Özel kuvvetler bıraktım orada. Selahattin de Erbil'de benim birliğim vardı. Zeli'ye buradaki birliklerimizi gönderdik karadan. Zeli'de Kandil Dağı gibi üs kurmuşlardı. F-16 filolarının bir tanesine GPS cihazları koyduk. Hedef bölgesine karadan giden personelimize de bunlardan verdik. Bu personel koordinatları bildiriyor, filo da gidip vuruyordu. Filo direkt verilen hedefe gidiyor, bu filo Zeli'yi yerle bir etti. Mühimmat depolarının hepsi patladı, çok zayiat verdiler. Kimseye haber vermeden vurduk. Sadece yarım saat önce İran'a haber verdik. Yarım saatte zaten kampa haber bile veremezler.
Sonuçsuz kalan Öcalan operasyonu. Orgeneral Doğan Güreş döneminde Abdullah Öcalan'ın öldürülmesi veya yakalanarak getirilmesine yönelik sonuçsuz kalmış bir operasyondan söz edilir. Güreş Paşa'ya bu konuyu da sordum. Paşam, böyle bir girişim oldu mu? O zaman Başbakan Tansu Çiller, Genelkurmay Başkanı sizsiniz. Emniyet Genel Müdürü de Mehmet Ağar. Bu üçlü Abdullah Öcalan'a karşı özel bir operasyon yaptılar ama yarım kaldı. Öcalan kurtuldu iddiaları var. Ne diyorsunuz?
Evet, vardı ama ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Yalnız Suriye son zamanlarda korktu ve kaçırdı.
Operasyon Suriye'nin yardımıyla mı yapılacaktı yoksa Suriye'ye rağmen mi?
Suriye'ye rağmen olacaktı. Bütün hazırlıklar tamamdı.
Öcalan haber aldı ve kaçtı iddiaları var.
Kaçtı ama yakalanabilirdi. Ona kim haber verir? Cemil Esat. Suriye'de muhaberatın, yani Suriye gizli servisinin başı. Bunu Kral Faskal'a söylediğim zaman yok dedi, biz onlarla çok savaştık ama o bizim kardeşimiz dedi.
Yaşar Paşa'ya bakma, kendine bak. 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra PKK terörünün doruğa çıktığı dönemde 1990-1994 Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten ve terör örgütünü askeri açıdan etkisiz kılmayı başaran Orgeneral Doğan Güreş, aynı dönemdeki siyasilerin askeri mücadeleye paralel bir sonuç alamadıklarını ve önemli hatalar yaptıklarını düşünüyor. Güreş Paşa'ya göre hataların başında iki önemli uygulama geliyor. 1. Sıkı yönetimin kaldırılması, o hale geçilmesi ve sonradan o halin de kaldırılması. 2. Erdal İnönü'nün liderliğindeki SHP'nin HEP'le seçim işbirliği yapılması ve HEP'lilerin TBMM'ye taşınması. Güreş Paşa bu görüşlerini şöyle anlattı. Şimdi biz Ekim 1992 Kuzey Irak Harekatı'yla PKK'nın belini kırdık, kıpırdayamaz hale geldi, dağıldı. Ama peşlerini de bırakmadık, Kuzey Irak'ta askeri olarak kaldık. Ardından bunları Beka Vadisi'nden atsın diye Suriye'ye de baskı yapmaya başladık. Rahmetli Eşref Paşa o dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'le birlikte gitti oraya. Sonra bir Adana Anlaşması yapıldı. Suriye PKK'yı korumayacağına dair bu anlaşmayla bize söz vermiş oldu. Şimdi iç siyasete baktığınızda şunu görüyorsunuz. Siz sıkı yönetimi kaldırıyorsunuz, yerine o hali koyuyorsunuz. Bunun sıkı yönetime göre emir komutada yarattığı sıkıntıları anlattım. Bu yanlıştı. Biz bu yanlışı sıkı yönetim varmış gibi fiilen komutayı ele alarak düzeltmeye çalıştık. Peki siyaset olarak başka ne yaptınız? 1991 seçimlerinde HEP'i SHP üzerinden meclise soktunuz. O da hataydı. Peki bölgede bize yardımcı olmaya çalışan adam ne diyordu bize gelip? PKK Ankara'daki milletvekillerine güveniyor, gelip bize baskı yapıyor. PKK bu oyla meclise girmiş oldu. Oradaki terörist de bunlara da güvenerek geldi, dağ için adam istedi, para istedi, haraç istedi. O bakımdan Erdal İnönü bana karşı çok mahcuptu, bunları meclise soktuğu için. Peki sonra ne yaptınız siyasi olarak? Tansu Çiller başbakanken SHP'nin başına Murat Karayalçın geçti ve başbakan yardımcısı oldu. Ne yaptı Karayalçın? Bana danışmadan biraz da benim karşı çıkmama rağmen askerliği 15 aya indirdiler. Oysa benim yetişmiş, ustalaşmış askere ihtiyacım var. Timleri böyle kuruyorum.
Bunlar siyasilerin önemli hatalarıydı bana göre.
PKK belki askeri olarak yenildi ama siyasi olarak da Güneydoğu'da önemli bir varlık gösteriyor. Bu süreç PKK'nın kontrolünde bir siyasi coğrafya yarattı. Geleceği nasıl görüyorsunuz?
Hiç iyi görmüyorum. Neden biliyor musun? Şimdi Yaşar Paşa, yani Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı kastediyor, kıymetli bir generaldir. Ben genel sekreter olarak da yanıma almıştım, biliyorsunuz. İlker Başbuğ Paşa, Kara Kuvvetleri Komutanı, Işık Koşener Paşa, Jandarma Genel Komutanı, kahraman komutanlar, iyi generallerdir. Şimdi siz bunlara diyorsunuz ki, 5442 sayılı iller yasasıyla bu işi çözün. PKK ile topyekun mücadele iller yasasıyla olmaz. İller yasasıyla çalışan adamdan ne bekliyorsun? Ama halk bunu bilmez, dönüp yine Yaşar Paşa'ya bakıyor.
Peki ne olması gerekiyor sizce?
Sıkı yönetim daha iyi olur tabii. Emir komuta kurulur. Hadi sıkı yönetim yapamıyorsun, o zaman olağanüstü hal ilan et orada. AB'ye uyacağım diye terör yasasını değiştirip elini kolunu bağlama canım. Madem değiştirdin, o zaman dönüp Yaşar Paşa'ya bakma. Kendine bak, sen vermiyorsun.
Güreş Paşa'dan siyasi analiz, bölünme riski var. Söyleşimizin sonuna doğru Güreş Paşa'dan siyasi bir analiz yapmasını istedim. PKK'nın siyasi hedefleri ve Türkiye'nin geleceği açısından. Doğan Güreş Paşa PKK'nın nihai hedefinin değişmediğini, varmak istedikleri noktanın Türkiye'den de toprak kopararak bağımsız Kürt devleti kurmak olduğunu, sonrasında da Büyük Kürdistan'ı oluşturmayı planladıklarını düşünüyor. Türkiye'nin bölünme riski altında olduğunu ve Batı dünyasının ABD ve ABD bu yöndeki gelişmeleri desteklediklerine inanıyor. Güreş Paşa'nın yaptığı siyasi analiz şöyle. Türkiye için bölünme riski var. Çünkü geçmişten gelen bir hedef var. Her ne kadar Abdullah Öcalan 1993'ten sonra bizim Türkiye'nin bölünmesi hedefimiz yok dediyse de o konjonktürel olarak sıkıştığı için sarf ettiği sözlerdir. Yakalandıktan sonra da böyle konuşmayı sürdürdü ama bence hedefleri değişmiş değil. Barzani ve Talabani de aynı hedefin peşindeler. Bunu ABD de istiyor. İşte ellerinde haritalar, Türkiye'yi bölünmüş gösteren haritalar var. Cheney de bunu istedi. Kim Cheney? ABD Başkan Yardımcısı. Batıdan başlayıp doğuya gidinceye kadar tek dostumuz Kürtlerdir dediler. Bunu söyleyen Amerika, buna dikkat etmek lazım. ABD bunu istiyor mu? Evet istiyor, hedefleri var. Nedir hedefleri? Türkiye'nin küçülmesi. Bir gün gelecek birisi ne diyecek biliyor musun? Benim korkum o. Bunlar başımıza bela, verelim gitsin diyecek ve bakacaksınız Hakkari gitmiş, Barzani'nin olmuş. Alın sizin olsun dendiği anda ne olacak biliyor musun? İstanbul'daki bütün Kürtleri Türkler kovar. Uluslararası açıdan baktığımızda acaba Büyük Kürdistan'a gidiliyor mu? Evet gidiliyor. Emareleri belli. ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney bunu söylüyor. Amerikalıların askeri mecmuasında bu çıkıyor. Yunanistan sevincinden ne yapacağını bilemiyor. Cheney orada Haşimi Krallığı kurulsun demiş. Türk Devleti'nin yanı sıra Suriye ve İran'dan da alsın demiş. Bunlar resmi belgeli. Sonra Güney Lübnan'da bir Hristiyan devleti olsun, Kuzey'de Müslüman devlet olsun demiş. Libya diye bir devlet kalksın, Mısır'a bağlansın demiş. Bütün bunlar önemli işaretlerdir. Sorunun iç boyutuna bakarsak PKK ve siyasi temsilcileri bugünkü konjonktürde bağımsızlık istemediklerini, Türkiye'nin bölünmesi gibi bir talepleri olmadığını, üniter yapı içinde de çözüm bulunabileceğini söylüyorlar. İki kurucu ulus Türkler ve Kürtler olduğunun anayasaya yazılmasını, bir çeşit özerklik verilmesini, Kürtçenin eğitim dili, hatta ikinci resmi dil olmasını talep ediyorlar. Türkiye'nin bu taleplere karşı son olarak duracağı çizgi sizce nedir?
Şimdi ana dillerini kullansınlar, kültürlerini yaşasınlar, folklorlarını oynasınlar tabii. Buna bir şey denmiyor zaten ama üniter yapıyı bozacak, Türk milleti dışında başka bir milleti anayasada kabul edecek bir durum olamaz. Türkiye Cumhuriyeti'ni, onun temel niteliklerini, ulus anlayışını, üniter yapısını kabul edeceksin. Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü olduğu sürece bunu kabul edeceklerdir. Söylediğim gibi al gitsin olmaz, bu kabul edilemez. Ana dili konuşmak, kültürü yaşamak başka şeydir, Türkiye'yi bölmek başka şeydir. Benim köyümde de Çeçence konuşurlar, müzikleri, mızıkaları vardır. Ama sorduğunda sapına kadar Türk'üm derler. Bu devleti, bu milleti kabul etmişlerdir, mensup olmaktan gurur duyarlar. Türkiye'nin duracağı çizgi budur.